güzel şarkılar hepsi bu frekansta. 106.1 Gold FM. Tekince medya destek katkılarıyla. Esen Kalın'la haftada bir gün başlıyor. Brüksel'den Avrupa'ya açılan lezzet kapısı. Avrupa'daki gerçek Türk lezzeti. Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Merhaba, merhaba, merhaba. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Gold FM'in sevgili dinleyenleri. 2024-2025 sezonunun 4. programında yeniden birlikteyiz. Duymayanlar için, ilk kez duyacaklar için söyleyeyim hemen. Artık biliyorsunuz sizlerle haftada bir gün buluşacağız. Programın adı üstünde, haftada bir gün Esen Kalın'la. Her hafta pazartesi günleri saat 18.20 arasında sizlerle olacağım. Duymayanlar için tekrar etmiş olayım. Yine sizlere her zaman olduğu gibi dünyada ileri çıkan olaylar, Türkiye'de, dünyanın neresinde olursa olsun geçtiğimiz haftanın özetleri, gündeme damga vuran olayları sizlere aktaracağım. Kısa kısa yorumlar yapacağım. Sizlerin de eğer bu yorumlara katılma gibi bir isteğiniz varsa her zaman her programda olduğu gibi saat 19.30'dan sonra şu çift numarayı arayıp programa katılıp fikirlerinizi bildirebilirsiniz. 02-223-05-26 ya da 02-223-05-27. Bu hatlar saat 19.30'dan itibaren görüşlerinize açık olacak. Bugün güzel bir eserle, müzik eseriyle başladık sevgili dinleyenler. Program arasında konuları aktardıktan sonra sizlere zaman zaman yine değerli sanatçılarımızdan güzel güzel müzik eserleri dinletmeye devam edeceğim. Sizlerden isteğimizde biliyorsunuz, programa katkıda bulunmak için bizleri mesajsız bırakmayın. Facebook sayfalarımız mesajlarınız için açık. Söylediğim gibi saat 19.30'dan itibaren de çift hat telefonda sizin görüşlerinize yine açık olacak. İlk konumuz sevgili dinleyenler, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye damga vuran, bireysel olarak da beni çok üzen, gerçekten önemli olduğuna inandığım bir olay, hemen paylaşayım sizlerle. Aslında hemen isim verirsem çoğu kişi de benim niye beni böyle üzüldüm dediğimi anlayacaklardır. Evet, büyük tarihçi Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ Hakk'ın rahmetine kavuştu dün. Evet, aslına bakarsanız değerli dinleyenler, mükemmel bir ömür, çok uzun bir ömür. Allah kanı kanı rahmet eylesin diyoruz. Değerli hocamız, değerli büyüğümüz, dünyada kalan ikinci en önemli Sümerologlardan birisi olan Muazzez İlmiye Çığ dün hayatını kaybetti. Evet, Muazzez İlmiye Çığ tam tamına 110 yaşında hayatını kaybetti. Mersin'in Mezitli ilçesinde özel bir hastanede uzun zamandır kendisi tedavi altındaydı. Ama dün rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görürken dün 110 yaşında hayatını kaybetti. Bir kez daha Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Muazzez İlmiye Çığ, sevgili dinleyenler, mutlaka hayatını bilenler vardır. Ben kısa kısa onun hayatından notlar aktaracağım sizlere ama beni ilgilendiren bir konusunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan 8 sene önce rahmetliyle bir söyleşi ayarlamak için Türkiye'ye gitmiştik. İstanbul'da kendisini ziyaret edecektik ama tam benim o tarihte olduğum anda da kendisi aynı gün ya da bir gün önce sanırım Bodrum'a hareket etmiş. Bir türlü yolumuz çakışmadı. Halbuki o söyleşi için her şeyi de hazırlamıştık. Aslında kendisini de tanımaktan büyük bir gurur, onur duyacaktım. Elini de öpmek istiyordum ama nasip değilmiş. Bir kez daha hatırlatayım, kendisi hem Türkiye hem de dünya için büyük bir bilim insanı. Şöyle ki, dünyadaki en büyük Sümerologlardan bir tanesiydi kendisi. Ve dediğimiz gibi, biraz önce belirttiğim gibi, 110 yaşında uzun bir ömüre çok büyük başarılar sığdırarak dün hayatını kaybetti. Değerli büyüğümüze bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli dinleyenler, rahmetli Muazzez İlmiye Çığ büyüğümüzün, hocamızın, büyük Sümeroloğun hayatından kısa kısa notlar aktaracağım sizlere. Ama ondan önce size yine güzel bir müzik eseri dinleteyim. Bu arada sizler de mesajlarınızı göndermek için hazırlıklarınızı yapmış olursunuz.
Yandı gönlünü gördüm en tez vurdum bahilerken. Şimdi tüm yollar hayırsız, harbiyen çarem bulunmaz. Çal bir çal gezen gün karşısını çağır kaderlere baharı. Senin olsun el sarı yazları, sarılıp da bir daha ayrılmamalı. Ah yaşım geç delik, ah düştüm kaldım perişan. Aşkların ruhumu meylere kurur el başım. Çal gezen gün karşısını, çağırıp kaderlere baharı. Al senin olsun el sarı yanlarım, sarılıp da bir daha ayrılmamalı. Beni çal gezen gün karşısını, çağırıp kaderlere baharı. Al senin olsun el sarı yanlarım, sarılıp da bir daha ayrılmamalı.
Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Ata Gold ile altın ve döviz.
Sevgili dinleyenler, konumu aktarmaya devam etmeden önce Ata Gold'un bildirdiği, merak edenler için altın ve döviz değerlerini bugün nasıldı, ne ile kapandı onu hemen sizlere aktarmak istiyorum. Değerli dinleyenler, bugün bildiğiniz gibi 18 Kasım günlerden pazartesi. Bugün Belçika'da gram altın güne 80 euro ile, daha doğrusu haftaya 80 euro ile başlamış. Son zamanlarda hemen belirteyim parantez içerisinde, yükselen 85-87'lere çıkan altın fiyatları Trump'ın başkan seçilmesinden sonra artık ne alakası varsa onu siz kendiniz düşünün diyelim. 5 ile 7 euro arasında düşüş gösteriyor ama sanırız bu aylar içerisinde, haftalar içerisinde yeniden yükselecek gibi gözüküyor. Çünkü altın bu. Başka söze gerek yok. Evet, gram altın günü 80 euro ile kapattı Belçika'da. Çeyrek altın 140, yarım 280, tam altın ise 560 euro ile günü kapatmış oldu. Tekrar edeyim, gram altın 80, çeyrek 140, yarım 280, tam altın ise 560 euro ile günü kapattı. Türkiye'de ise dolar ve euro değerleri de şöyle: dolar güne sabah saatlerinde 59.60 34 lira 59.60 kuruş bandından başlayarak günü 34 lira 61 kuruş değeriyle kapattı. Evet, tekrar edeyim, dolar günü 64 lira 34 lira 61 kuruşla kapattı. Euro da yine güne 36, daha doğrusu haftaya diyelim, haftanın ilk günü olduğu için 36.62 ile başlamıştı ama akşam saatlerinde kapanış 36 lira 64 kuruştan oldu. Euro 36 lira 64 kuruşla günü kapatmış oldu.
Zarafet, ustalık ve güvenin buluştuğu yer Ata Gold. Place de la Reine 21 1030 Brüksel.
Değerli dinleyenlerim, konumu aktarmaya devam edeceğim ama artık mesaj gönderenleri böyle programın sonuna kadar bekletmemek adına mesajlar gelir gelmez hemen sizlere iletiyorum. Serkan, sevgili kardeşim Serkan'dan yine 3 nazar boncuğu ve 3 uğur böceği ile birlikte bir mesaj gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Esen Hocam. Yeni programın hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Akşamları pek müsait olamıyorum ama ertesi gün kesinlikle podcast kısmından devamlı dinliyorum. İyi yayınlar hocam. Her daim seninleyiz demiş. Çok çok teşekkürler sevgili Serkan kardeşim. Sağ olasın. Her zaman dinlediğini biliyorum. Bu arada Serkan'ın da hatırlattığı gibi programı saatinde dinleyemiyorsanız sevgili dinleyenler, bizim sayfalarımızda podcast kısmına girerek Esen Kalın üzerine tıkladığınız zaman orada Esen Kalın günlü, tarihi de yazar. Geçmiş programları bir hafta boyunca dinleyebilirsiniz. Bu arada ve yine Evet, radyoda programcı arkadaşım sevgili Zoltan Arasseki'den de bir beğeni gelmiş. Çok çok teşekkür ederim sevgili Zoltan. Ve mesajlarınızı göndermeye devam edin değerli dinleyenler. Bu arada saat 19.30'dan itibaren de telefon attığım görüşlerinize, söyleşileriniz için açık olacak. Söylemiştim değerli hocamız, değerli büyüğümüz Muazzez İlmiye Çığ'ı dün kaybettik demiştik. Çok uzun bir ömür sevgili dinleyenler, gerçekten de öyle. Hepimize böyle sağlıklı saatli nasip olur diyoruz ve ama böyle uzun bir ömür boşa geçmiş bir ömür değil. Çok büyük başarılar sığdırmış değerli hocamız. Onun hakkında kısa kısa bilgiler vermek istiyorum tanımayanlar için. Türkiye'nin bir kez ilk kadın sümeroloğu, Türkiye'deki Sümer tabletlerini, çok büyük bir kısmını, dünyadaki Sümer tabletlerinin en büyük kısmı, çoğunluğu biliyorsunuz Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Sümerlerin günümüzden 3-4 bin yıl önce hüküm sürdüğü yerlerden çıkarılan tabletler, hatta çoğu kırılmış, parçalanmış olan tabletler, kendi öğretmeniyle beraber rahmetli Çığ tarafından da çözülmüştü ve kendisi de dünyanın sayılı sümerologlarından birisiydi. Kendisi 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasından birkaç zaman önce, çok kısa bir zaman önce, 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Evet, tam 1. Dünya Savaşı'nın sanırım çıkmasından birkaç gün önce kendisi dünyaya geldi. 1926 yılına gelindiğinde sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi, yani Kız Muallim Mektebi öğretmen yetiştiren bir okul ve oraya katıldı, kaydoldu. 17 yaşına geldiğinde 1931 senesinde ise oradan mezun oldu ve yaklaşık 5 yıl boyunca da Eskişehir'de öğretmenlik yaptı. 1936 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümüne kaydoldu. Biliyorsunuz bu üniversitede Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılmıştı. 1940 yılında 4 yıl sonra burada 1940 yılından sonra diplomasını aldı ve kendisi de buradan diplomayı aldıktan sonra Antik Şark Eserleri Müzesi'nde tam 10 yıl sürecek bir kariyere başladı ve bu kurumun arşivlerinde tercüme edilmeden ve tasnif edilmeden saklanan binlerce çivi yazılı tablet alanında uzman olarak burada hem kendini geliştirdi hem de bunların çözümünde büyük bir çaba sarf etti. 1960 yılına gelindiğinde Heidelberg, Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nde 6 aylık bir çalışma yaptı. 1965'te Roma'da sergilenen Hitit sergisini bu şehirden alarak Londra'ya götürdü ve 1972 yılında emekliye ayrıldı. Ama emekliye ayrıldıktan bir müddet sonra rahmetli Muazzez İlmiye Çığ yurt dışında yaşadı. 1988'de ise Philadelphia'daki Amerika'da astroloji kongresine katıldı. Burada yine dünyanın büyük sümerologlarından Profesör Kramer'in History Begins at Sumer adlı kitabını Tarih Sümer'le Başlar adı altında Türkçe'ye çevirerek yayınladı ve bu da Türk Tarih Kurumu aracılığıyla oldu ve eğer okumadıysanız sevgili dinleyenler, bu kitap Türkiye'ye gittiğinizde bütün kitapçılarda bulabilirsiniz. Mutlaka alın, okuyun. Tarihe eğer merakınız varsa, özellikle hemen onu da belirteyim. Biliyorsunuz ilk çağ medeniyetlerinin, en büyük ilk çağ medeniyetleri bugün bizim coğrafyamızda bulunan, biraz da Mezopotamya dediğimiz İran kuzeyine, Suriye'nin kuzeyi, bizim de güneyimize sığan topraklarda en büyük işte Sümerler, Hititler, bundan daha sonra işte Akatlar, diğer bütün ilk medeniyetlerin ana yurdu, ana vatanı orası. Dolayısıyla en büyük eserler de oradan çıkmaktadır. Orta çağ dediğimiz çağda ise biliyorsunuz Batı Roma İmparatorluğu'nun Doğu Batı diye ikiye ayrılmasından sonra, yani 400'lü yıllardan, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra da Orta Çağ adını verdiğimiz zaman diliminin de en büyük medeniyetleri, başta Fransa olmak üzere, bugünkü Fransa topraklarında ortaya çıkmış. Anlatmak istediğim olay şu: ilk çağ deyince akla bizim coğrafyalar, orta çağ deyince de işte Avrupa'da Fransa'nın kapladığı alan akla geliyor. İşte o da dediğim gibi, eğer eski çağlara, ilk çağlara meraklıysanız o kitabı, yani Tarih Sümer'de Başlar kitabını alın, mutlaka okuyun. Daha sonra kendisi de Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine değişik çalışmalar yaptıktan sonra da son dönemlerde ise, aslında başlangıçtan itibaren ama son dönemlerde özellikle Türkiye'de bir takım siyasal baskılardan dolayı da kadın haklarının önde gelen savunucularından biri olarak ortaya çıktı. Ve ne yazık ki, biraz önce söylemiştim, ölümüne çok üzüldüm diye kendisiyle bir söyleşi fırsatta yakalamıştık ama maalesef olmadıydı. Beni üzen, ölümünün haricinde beni üzen ikinci bir olayı da şudur rahmetlinin. Son derece cumhuriyetçi, Atatürkçü, Atatürk ilkelerine inanan bir kişi ve dünyada da tanınan, dediğim gibi tekrar tekrar dile getiriyorum bunu, büyük bir Sümerolog. Türkiye onun kaybıyla çok da şeyi kaybetmiştir, öyle düşünüyorum. Beni üzen diğer nokta da şu, bir türlü dile getiremedim ama şöyle sevgili dinleyenler, kendisi maalesef yayınladığı bir kitaptan dolayı mahkemeye verildi. Düşünebiliyor musunuz? Yayınladığı bir kitaptan dolayı. Mesela bu kitapların ismi aklıma gelirse hemen söyleyeceğim sizlere. Bu kitaplarda 2007 yılında hem kendisi ve hem de yayıncısı hakkında dini farklılıklara dayalı nefreti körüklemek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarıyla yargılandı. 2007 yılında. Neredeyse o dönemde hesap edin, yani 100 yaşına yaklaşmış bir durumda ve bu mahkemeye verildikten sonra hem yayın evi, kitabını yayınlayan yayın evi, hem de kendisi mahkemeye verildi. Ama mahkemede çok ilginçtir, kimseye hakaret etmedim, ben bir bilim kadınıyım diyerek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve tam bir hukuk adamı hakim varmış ki o duruşmada, anında 15 dakika içerisinde davayı düşürdü ve hem kitabın yayıncısı hem de rahmetli bu davadan beraat etmiş oldu. Yani yayınlanan bir kitap dolayısıyla mahkemeye verilme ortamını, düşünce yapısını artık siz düşünüp ona göre bir karara varın. Sırada yine güzel bir şarkımız var. Onu dinleyelim, daha sonra devam edeceğiz.
Ey sen ne güzelsin ey kavgamızın şehri. İstanbul. Boşuna çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniye'le bekle. Parklarınla köprülerinle meydanlarınla. Bekle bizi İstanbul. Tophane'nin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle. Bekle zafer şarkıları geçişimizi. İstanbul. Haranilerin saltanatını yıkacağız. Bekle o günler gelsin, gelsin İstanbul. Sen bize layıksın, biz de sana İstanbul. İstanbul. Çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniye'le bekle. Parklarınla köprülerinle meydanlarınla. Bekle bizi İstanbul. Bekle bizi İstanbul.
Tekince, Brüksel'den Avrupa'ya açılan lezzet kapısı. Avrupa'daki gerçek Türk lezzeti. Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Değerli dinleyenlerim, konularımızı sizlere aktarmaya devam ediyorum. Sizler de bu arada mesajlarınızı göndermeye devam edin. Rahmetli Muazzez İlmiye Çığ'dan bahsetmiştim. Evet, beni üzen bir noktada dedim biraz önce, belki dinleyemeyenler vardı. Tekrar etmiş olayım. Bu büyük bilim insanımızı maalesef yazdığı iki kitap, biraz önce kitapların ismi aklıma gelmemişti. Şimdi tekrar edeyim onları. Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği ve Vatandaşlık Tepkilerim isimli kitaplarından dolayı kendisi bir savcılık tarafından mahkemeye verildi. Ama mahkeme sadece 15-20 dakika sürdü ve dolayısıyla adalet yerini bularak hemen kendisi ve yayın evi beraat etti. Üzüldüğümüz nokta şu sevgili dinleyenler, tam o dönemde 93 yaşında olan bir bilim insanını böyle fikirlerini belirttiği ve bilimsel olarak yazdığı bir kitaptan dolayı böyle mahkemelere düşürmek ne kadar acı. Evet, Türkiye'nin büyük kaybı rahmetli hocamız, büyüğümüz Muazzez İlmiye Çığ'ı dün 110 yaşında kaybettik. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sırada ikinci konum var değerli dinleyenler. Geçtiğimiz haftadan ve bugün de yine güne damgasını vuran Türkiye'deki bir olaydan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Teğmenler yaptıkları diploma töreninde Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek yeminin arkasından bu sloganı attıkları nedeniyle kendileri hakkında soruşturmalar açılmıştı. İşte soruşturmalar da sona ermedi ama büyük bir olasılıkla 3 teğmenin ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir şey, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde dönem birincilerinin 3'ü de kadın öğrenciler oldu. Artık bayan denmiyor biliyorsunuz, o yüzden söylüyorum. Ve onların içinde Teğmen Eroğlu, yani Kara Kuvvetleri Harbiye'den birincilikle mezun olan Ebru Eroğlu, başta o olmak üzere ihraç talebiyle haklarında soruşturma açılmıştı. Burada hemen belirtmek istiyorum, çok ilginç bir gelişme. Şöyle aktarayım sizlere. Kara Harp Okulu'nda ettikleri yemin nedeniyle ihraç girişimiyle karşı karşıya kalan Teğmen Ebru Eroğlu ile yargı skandal bir karara imza atmış değerli dinleyenler. Evet, Teğmen Eroğlu'na, burada sizlere açık açık söyleyemeyeceğim bir küfür ve hatta affedersiniz ama tecavüz tehdidi mahkeme tarafından, çok ilginçtir. Bu edilen küfürler sosyal medyada, bu edilen küfür ve hakaretler ifade özgürlüğü sayıldı. Evet, yanlış duymadınız. Biraz önce hani rahmetli hocamız için dedik, yazdığı kitaptan ve Sümerlerin kendi dini inançlarını kitapta da belirttiği şekilde aktarması mahkeme nedeni olmuş. Ama burada Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye yemin töreninin sonucunda slogan atan dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'na bundan dolayı soruşturma açılıyor. Ama kendisine sosyal medyada edilen gerçekten çok ağır hakaret ve küfürler sevgili dinleyenler. Ben ne olduğunu biliyorum aslında, eğer sosyal medyada araştırırsanız mutlaka bulabilirsiniz. Buradan ben dile getiremeyeceğim onları. Gerçekten çok ağır. Yani insanın yüzüne karşı edilse herhalde tekme tokat girişesi gelir. Ama maalesef bu küfür mahkeme heyeti nasıl bir heyetse bunu söylemeden geçemeyeceğim ama maalesef ifade özgürlüğü adı altında hiçbir soruşturmaya tabi tutulmadan geçiştirilmiş. Üstelik bunu, kendisine edilen bu hakaretleri ve küfürleri, bunun yanı sıra da tehditleri, Teğmen Eroğlu savcılığa şikayette bulunmuş. Ama savcılık dediğim gibi bunları bir fikir hürriyeti alanında değerlendirerek Eroğlu'nun, Teğmen'imizin bu konudaki şikayetini kayda bile almamış. Ve Teğmen Ebru yeter artık diyerek kendisinin yine Kemalist bir asker olduğunda üst kapalı da vurgulamış. Biliyorsunuz bu konudaki son gelişmeleri size aktarayım. İhraç talebiyle haklarında soruşturma açılan bu teğmenlerimiz yemin törenini geçtiğimiz aylarda mutlaka çoğunuz izlemişsinizdir. Bu konudaki soruşturma daha henüz tamamlanmadı ama dönem birincisi Teğmen Ebru'nun ihraç inşallah edilmez ama biraz da yani pek şansı yok gibi gözüküyor ama yine de bu konuda son kararı Kara Kuvvetleri Komutanı verecek. Tabii onun üzerinde de Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Komutanı daha doğrusu son karara da imzayı o atacak. İnşallah diyorum, bu da benim kişisel dileğim ki çoğu kişi de buna katılırlar. Hiç kimse de Mustafa Kemal'in askerliğiz demesinden dolayı mesleklerinden edinemez diye düşünüyorum. İnşallah aklı selim öne çıkar ve onlar da bu soruşturmadan alınanların akıyla çıkarlar. Hadi bakalım, Türkiye'den dedik, sırada bir de dünyadan bir olayı sizlerle paylaşayım. Sizler de varsa yorumlarınız hem 19.30'dan itibaren telefondan yapabilirsiniz, hem de Facebook sayfalarımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bu arada hatırlatayım, çok yakında bir WhatsApp hattımız da olacak. Birebir artık böyle uzun uzun da konuşabileceğiz ya da hiç böyle vakit harcamadan da kısa kısa mesajlaşabileceğiz. WhatsApp hattımızla birlikte sanırım önümüzdeki programda hazır olacak. Evet, geçtiğimiz haftaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimiydi ve kazanır mı kazanamaz mı derken İlk başkanlığından sonraki dönemlerde başı mahkemelerden bir türlü kurtulamayan Donald Trump yine biliyorsunuz büyük bir fark atarak rakibine büyük bir fark atarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı oldu. Ama başkanlık görevine 20 Ocak 2025'te başlayacak bildiğiniz gibi. İlk başkanlığında artık dünyaya neler verdi vermedi o herkesin kendi tasarrufu altında, ne düşünürseniz düşünün. Ama Türkiye'de onun seçilmesiyle birlikte, ikinci kez seçilmesiyle birlikte çok sevinenler oldu. Hatta bu sevinenler arasında işte iktidar taraftarı olanlar, muhalefette olanlar, bir takım kişiler çok fazla sevindiler. Ama acaba onların Türkiye açısından onların sevinmesi hakikaten gerçekten çok fazla sevinmelerine yol açacak kadar iyi miydi? Bunu neden söylüyorum? Trump'ın ilk başkanlık döneminde Türkiye için neler yaptığına şöyle bir göz atacağız. Daha doğrusu bazı hatırlatmalar yapacağım. Ondan sonra da bakalım sevinenler sevinmelerinde çok haklılar mı? Ya da yerinenler yerinmelerinde haklılar mı? O hatırlatmaları hemen kısa kısa aktarıyorum. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Rahip Bronson Türkiye'de casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Trump, Bronson'un serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlarla tehdit eden tweetler paylaştı. Ardından peş peşe yaptırım açıklamaları geldi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bronson, çok acı çekiyor bu masum din adamı, hemen serbest bırakılmalı dedi ve onun bu üstü kapalı tehditlerinden sonra 12 Ekim 2018'de Trump'ın bu üstü kapalı tehdit diyelim den sonra 12 Ekim 2018'de serbest bırakıldı. İkinci hatırlatmam da şöyle, Türkiye bildiğiniz gibi 6 Haziran 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almıştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı, o dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir mektup gönderdi 2019 yılında. Mektupta Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması durumunda ABD'nin uygulayacağı yaptırımlar sıralandı. Pentagon özetle bu mektupta eğer Türkiye S-400 alırsa ağır sonuçları olur diyordu. Bu da üst kapalı bir tehditti. Ve ona rağmen Türkiye S-400'leri aldı ama şu anda S-400'lerin durumunun ne olduğunu hepimizin malumu. Değerli dinleyenler, ben böyle heyecanla sizlere güne haftaya damgasını vuran olayları dünyadan Türkiye'den aktarırken zaman da çok çabuk geçiyor. Şarkı aralığımız gelmiş. Yine güzel bir özgün müzik dinleteyim sizlere. Daha sonra devam edeceğiz. Mesajlarınızı bekliyorum.
Gölge düşürmedik onurumuza, bir gençlik yaşadık omuz omuza. Gölge düşürmedik onurumuza, birer birer terk ettiler dost bildiğimiz Yiğitler yine kaldık bir başımıza, sırtımızda ihanetler.
Olur mu böyle Hasan? Söyle olur mu Hasan?
Bu nasıl ayrılıkmış anlamadım gitti. Bir de sen olmasan, bir de sen olmasan, olur mu böyle Hasan? Söyle olur mu Hasan? Bu nasıl ihanetmiş anlamadım gitti. Bir de sen olmasan, ah bir de sen olmasan. Anınca o eski günleri, nasıl da öyle kalıyor insan anınca eski günleri. İsyan ediyor, yanıyor insan, hatırlayıp dünleri. Düşünüp düşünüp yanıyor insan, hatırlayıp dünleri.
Olur mu böyle Hasan? Söyle olur mu Hasan?
Bu nasıl ayrılıkmış anlamadım gitti. Bir de sen olmasan, ah bir de sen olmasan. Olur mu böyle Hasan? Olur mu söyle Hasan? Bu nasıl yalnızlıktır anlamadım gitti. Bir de sen olmasan, bir de sen olmasan. Olur mu böyle Hasan?
Esen Kalın'la Haftada Bir Gün devam ediyor.
Ata Gold ile Altın ve Döviz.
Değerli dinleyenler, konularımızı aktarmadan önce altın ve döviz değerlerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bugün 18 Kasım, günlerden de pazartesi. Altın değerleri güne şöyle, daha doğrusu haftanın ilk günü olduğu için haftaya şöyle başlamış, Belçika için söylüyorum. Gram altın, birkaç günden bu yana genelde bir düşüş eğiliminde. Bugün itibariyle altın günü şöyle kapattı: gram altın 80 euro, çeyrek 140, yarım 280, tamsa 560 euro. Ama altın, bu dediğimiz gibi, değerli bir maden. Zaman içerisinde yine yükselme eğilimine geçecektir mutlaka. Tekrar ediyorum, gram altın günü 80 euro ile çeyrek 140, yarım 280, tam altınsa 560 euro ile kapattı. Türkiye'deki döviz değerleri de şöyle: dolar güne, haftaya 34 lira 60 kuruştan başlayarak günü 34 lira 61 kuruşla kapattı. Euro ise güne 36 lira 62 kuruştan başladı, 36 lira 64 kuruşla da günü kapattı. Tekrar ediyorum, dolar günü kapatış kuru 34 lira 61 kuruş, euro ise 36 lira 64 kuruş.
Zarafet, ustalık ve güvenin buluştuğu yer Ata Gold. Place de la Reine 21 1030 Brüksel.
Evet, Trump'ın ilk seçildiği anda, yani ilk başkanlık döneminde Türkiye'ye, hani ikinci seçilişinde demiştim ya, sevinenler var, sevinmeyenler var, ama sevinenler için onun ilk başkanlık döneminde Türkiye için bazı yaptıklarını hatırlatmakta fayda görüyorum diyerek aktarıyordum. İşte onlardan bir tanesini de biraz önce söyledim. S-400'lerin alınması konusunda da yine Türkiye'ye ağır bir mektup gönderilmişti. Ve Suriye sınırında ABD'nin desteğiyle oluşturulan terör koridorunu yok etmek amacıyla Türkiye 9 Ekim 2018'de Barış Pınarı harekatını başlatmıştı. Bunun üzerine Trump, Cumhurbaşkanı'na ağır ve diplomatik kurallara uymayan bir mektup göndermişti. Ve bu mektupta, daha doğrusu mektupta, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız için bir cümle kullanmıştı. Ben tekrar etmeyeceğim onu burada. Ve Trump ayrıca X paylaşımında da mektubun haricinde 2018 yılında Türkiye kuralına göre oynamazsa çok sert yaptırımlarla onları vururum, yakından izliyorum gibi ifadeler kullanmıştı. Ve dolayısıyla bunun haricinde de 17 Ekim 2018'de kendi başkan yardımcısı Pence ve dönemin Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'ya geldiler ve bir görüşme yapıldı. Bu görüşmeden sonra Barış Pınarı Harekatı politik ve askeri hedefleri maalesef gerçekleştirilemeden durduruldu. Ve o günden bugüne de Türkiye Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne nokta operasyonu dışında herhangi bir genel harekat maalesef gerçekleştiremedi. Trump bunun haricinde Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 sistemi gerekçesiyle 14 Aralık 2020'de ÇATSA diye kısaca söylenen bir kuruluşun yaptırımını onayladı. Bu, ABD'nin düşman olarak gördüğü Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran gibi uyguladığı Amerika'nın hasımlarıyla ya da düşmanlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası, yani kısaltılması CATSA diye belirlenmiş. Bu yaptırımlar ilk kez bir NATO üyesine uygulanıyor. Düşünebiliyor musunuz? NATO üyesi Türkiye ama Amerika'nın işine gelmeyen, kendi güvenliği için alması gereken önlemleri alamıyor. Ve bundan dolayı da bu ÇATSA'nın yaptırımına maruz kalıyor. Bu da ilk defa bir NATO üyesi ülkesine uygulanıyor. İşte Türkiye'de dediğim gibi Trump'ın seçilmesinden mutlu olanların benim herhangi bir görüşüm yok. Hayırlısı neyse o olsun diyelim, ama sevinenlere hatırlatmak istedim. Aslında Trump mı kazandı yoksa göçmenler, Ukrayna'nın halkı, İran, NATO, Avrupa Birliği ve doğal olarak çevre, ekolojik sistem mi kaybetti ya da kaybedecek mi? Bunu zamanla göreceğiz. Aslında kazananlar durumuna, yönüne bakacak olursak benim görüşüm bu sevgili dinleyenler. Başta hani bakanlık vereceği söylenen dünyanın en zengin insanı Elon Musk. Bu o kazanmış olabilir. Kazandığı milyar dolarlar yetmiyor gibi. Bir de sanırız bir bakanlık postu olacak galiba. İsrail, biliyorsunuz Amerika'nın desteği halen arkasında olacak. Ve galiba Avrupa ülkelerinden de yine Macaristan'ın başındaki Orban'da bu Trump'ın seçilmesine memnun olanlar arasındadır. Evet, zamanla göreceğiz bunu. Şimdi sırada üçüncü konumuz var. Ama üçüncü konumuza geçmeden önce bu konuda, yani Trump'ın seçilip seçilmediği konusunda sevinenler sevinmeyenler diye dile getirmiştim ya. Bir de çok ilginç bir şey sevgili dinleyenler. Amerika'da biliyorsunuz gerçi son seçimde Trump büyük bir fark attı rakibine. Ama şöyle bir şey var. Amerikan halkının %40'ından fazlası onun seçilmesinden memnun değil. İşte ilginç dediğim şöyle. Trump'ın ikinci dönemini yaşamamak için, Amerika'da yaşamamak için diğer bir deyişle pas geçmek isteyen Amerikalılar 4 yıllık kriz gezisine çıkacakmış ve bunun bedeli de $256,000. İlginç değil mi sizce? Ben vallahi çok ilginç buldum. Yani şöyle, kendisinin seçilmesinden memnun olmayan kişiler, yani 4 sene bu adamı daha mı çekeceğiz diyenler, genelde herhalde ben öyle tahmin ediyorum, ya maddi durumu çok iyi olandır ya da emekliliğinde artık birikimleri olan kişilerdir ya da gerçekten Trump'a hakikaten hiç katlanamayanlar bir yolunu bulup bu yolculuğa çıkmak isteyen kişilerdir. Rezidans gemisi konseptiyle çalışan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirket bu hizmeti sunuyormuş. Eğer Trump'la 4 yıl daha geçirmek istemeyen Amerikalılar varsa bu 140'tan fazla ülkeyi bu şirketin aracılığıyla gezebilirlermiş. Ama bunun bedeli oldukça yüksek sevgili dinleyenler. Tam tamına kişi başına $256,000. $256,000'ı verdikten sonra 4 yıl boyunca Trump'ın yönetiminden ayrı olacakmışsınız. Ama ben de şöyle söylüyorum parantez içerisinde, Amerika'nın elini uzatmadığı başkan her kim olursa olsun hiçbir ülke yoktur herhalde dünya dediğimiz gezegenin üzerinde. Ha bu arada eğer niyetleniyorsanız, gerçi yani Amerika vatandaşı değilsiniz ama şu anda Amerika'dan dinleyenler de var, internet üzerinden görüyorum. Nerelerden dinliyorlar onu göremiyoruz, ülke olarak görüyorum. Onlara da seslenmiş olalım. İlla ki 4 sene boyunca uzaklaşacağım da para çok pahalı geliyorsa, 256 bin Amerikan doları. Kişi başına daha az, yani ben bu kadar çok gitmeyeceğim, bir yıllık gideceğim derseniz bu da $40,000 da oluyormuş. Ama bu da yine Türk parasıyla şu anki kura göre sanırım 1 milyon 380 bin TL tutarında oluyor. Neredeyse 1,5 milyon TL'ye de yakın. Hani eğer ben Trump'tan bir yıl uzaklaşacağım diyorsanız $40,000'la da bunu yapabiliyorsunuz. 3 yıllığı var, 2 yıllığı var. Ama eğer çok çok bıktıysanız $256,000, yani neredeyse 9 milyon TL'yi eğer varsa bütçeniz, ödeyerek bu geziye katılabilirsiniz. Ve gezide çok ilginç sevgili dinleyenler, dünyada neredeyse 4 yıllık olmak kaydıyla 140 ülkeyi gezebiliyormuşsunuz bu turla birlikte. Ve bu turu düzenleyen şirket, hani sizce şöyle de düşünebilirsiniz, anti Trumpçı bir şirket mi? Değil. Şöyle bir açıklamaları var. Dürüst olmak gerekirse siyasi bir duruşumuz yok. Sadece tehdit altında, kendini tehdit altında hissedenlere bir çıkış yolu sunmak istedik diye bu kararlarının nedenini açıklıyorlar. Ama ben de onların açıklamasına şöyle bir açıklama getirmek istiyorum. Vallahi bu işin sonu sevgili dinleyenler pek öyle başkalarını düşünerek yapılmış bir şey değil. $256,000 istendikten sonra bu işin altında da maddi kazanç bence ilk sırada. Ve tekrar etmek istiyorum Amerika'dan dinleyenlere, dinleyicilerimize, eğer maddi durumunuz varsa Trump'ın 20 Ocak'tan itibaren başkanlığına başlamasına katlanamayacaksınız, yani 2028 yılına kadar ben daha bu adamı çekemem falan diyorsanız, buyurun size 140 ülkeyi gezdirecek $256,000'lık bir tur. Ve 140 ülkeyi gezerken Amerika'ya hiç uğramayacak. Tur şirketi bu konuda söz veriyor. Evet, Trump konusunu da tamamladık. Sırada başka bir konumuz var ama o konumuzdan önce yine güzel bir şarkı sizler için.
Uçan huma kuşu, tozludur hayat yokuşu, oy. Gökte uçan huma kuşu, tozludur hayat yokuşu, oy. Feleğin bize bakışı, hoş mudur hoş değil midir? Feleğin bize bakışı, hoş mudur hoş değil midir, oy. Bir fener alda eline, karanlığın beline, bak şu köyün güzeline, hoş mudur hoş değil midir, oy. Bana bir sevgili gö- göster, ben istemem. Gönül ister, yüzünden pahalı astar. Hoş mudur, hoş değil midir oy? Salar oy. Çınar gökyüzünü deler, yaprağını yele salar oy. Söyle derdini deseler, hoş mudur hoş değil midir? Söyle derdini deseler, hoş mudur hoş değil midir oy? Bir fener al da eline, karanlığın vur beline. Bak şu köyün güzeline, hoş mudur hoş değil midir o? Bana bir sevgili göster, ben istemem. Gönül ister, yüzünden pahalı astar. Hoş mudur hoş değil midir o? Bir fener al da eline, karanlığın vur beline. Bak şu köyün güzeline, hoş mudur hoş değil midir o? Bana bir sevgili göster.
Belki bir şarkının her sesinde.
Tekinci, Brüksel'den Avrupa'ya açılan lezzet kapısı. Avrupa'daki gerçek Türk lezzeti. Esen Kalın'la Haftada Bir Gün devam ediyor.
Değerli dinleyenlerimiz, konularımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yine geçtiğimiz hafta yine Türkiye'ye Türkiye gündeminden düşmeyen bir olaydan bahsedeceğim. Mesaj gönderen arkadaşları bekletmemek adına mesajları artık anında programın sonuna bırakmıyorum, anında okuyorum diye. Beğenisi için ve Basri Manço'ya çok çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. O da her zaman bizi dinliyor. Evet, Türkiye'deki bu, değerli dinleyenler, ben sizlere konuları aktarırken söylediğim gibi 19.30'dan sonra da telefon hatlarımızı, görüşlerinizi açacağım. Lütfen bu konudaki görüşlerinizi belirtmek için 19.30'dan itibaren bizleri aramaktan çekinmeyin. Evet, geçtiğimiz hafta Türkiye gündemine damgasını vuran olaylardan bir tanesi de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in söylediği bir sözdü ve onun söylediği bu sözden dolayı aslında biraz da üstü kapalı, böyle cumhuriyeti hedef alır gibi bir söylem olmuştu. Onun bu cümlesi biraz sonra aktaracağım. Türkiye'de sosyal medyada fırtınalar kopardı. Kendisi aleyhine bir sürü şeyler yayınlandı sosyal medyada ve aynı zamanda da kendisinin de istifa etmesi istendi. Ne söylemişti Bakan Tekin? Şöyle, laikliği savunuyormuş gibi yapıp Cumhuriyet'in ilk yıllarını hedef aldığı söyleniyor. Tarih vererek 1940'ların laikliğini, camileri ahıra çevirmek şeklinde dile getirmiş ve onun bu dile getirdiği bu konudan sonra da başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bazı kişiler de bireysel olarak mahkemeye müracaat etmişler ve sosyal medyada da hakkında çok büyük bir infial yaratıldı. Daha çok kendisinin aleyhinde oldu bunlar, ama tabii ki bakanın istifa etmesini beklemek Türkiye'de biraz anlamsız. Kendisini şöyle savunuyor: beni eleştiriyorlar, bana diyorlar ki laik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Ben de diyorum ki size ters olabilir ama Batman'da, Erzurum'da vatandaşların değerlerine ters değil. Bir terslik varsa sizin laiklikten anladığınız şey de vatandaşın anladığı şey arasında terslik var. Sizin anladığınız laik şu: 1940'lı yılları hatırlayın. Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Benim anladığım şey aynı değil demiş. İşte onun bu demecine karşı başta muhalefet partilerinden olmak kaydıyla vatandaşlardan da büyük tepkiler var sosyal medyada. Biz de kendi yorumumuzca öncelikle bir laiklik, sevgili dinleyenler, laiklik halk dilinde şöyle bir kaba taslak aslında çok yanlış olmasa bile doğru bir tanım değil laikliğin tanımı, şimdi söyleyeceğim. Halk arasında kısaca da böyle söyleniyor. Hatta bazen devlet adamları tarafından da böyle dile getiriliyor. Deniliyor ki laiklik din ile devlet işlerinin ayrılmasıdır diye. Tamamıyla yanlış değil ama tamamıyla doğru da değil. Aslında laikliğin tanımı şudur sevgili dinleyenler. Onun için küçük bir parantez açmak istiyorum. Laiklik kavramı biliyorsunuz tam olarak Fransa'da 1789 Fransız devriminden sonra ortaya çıkmış ve zaman içerisinde de bu laiklik konusu yerleşmiş. Yani ilk doğduğu yer, ilk dile getirildiği yer, uygulandığı yer Fransa'dır, Fransız toprakları diye doğum tarihi de 1789 olarak kabul edilir. Laiklik genel ve klasikleşmiş tanımlaması ile din ve dünya işlerini birbirinden ayırmak, toplumu din kuralları ile değil meclislerin düzenlediği yasalarla yönetmek, dini duyguları, inancı ve ibadeti halkın özgür vicdanına bırakmaktır. Yani devlet dine müdahil olmamalıdır. Hani derler ya din ve devlet işleri ayrıdır diye. İşte ne tam doğru ne tam yanlış diye demekten kastım bu. Daha doğrusu devlet bütün dini inançlara, kim neye inanırsa inansın, inanmasa bile, inanmamak da bir inançtır, bunları eşit olarak yaklaşmakta ve kim neye inanıyorsa onların inancını koruma altına almakla yükümlüdür. Laikliğin genel manadaki tanımı budur. Dönelim bakana. Onun söylediği 1940'lı yıllarda camilere kilit vuruldu konusunu da ünlü tarihçilerde öyle olmadığını şu şekilde savunmuş ki onlardan bir tanesi de mutlaka tarihe ilgi duyanlar bileceklerdir. Bir sürü tarihçi dile getirmiş ama benim de gerçekten hemen hemen tüm kitaplarını okuduğum ve yakından da takip ettiğim Sinan Meydan yapmış. Onun bu konuya verdiği cevap çok kısa olduğu için onu sizlere iletmek istiyorum. Şöyle, hem bakanın üstü kapalı dile getirdiği hem de bazı kesimlerin 80 yıldır tekrarladığı bu camilere kilit vurulma yalanının gerçeğini tarihçi Sinan Meydan kısaca şöyle özetliyor. Diyor ki İsmet İnönü 2. Dünya Savaşı yıllarında Hitler Türkiye'ye saldırırsa camilerin hedef almayacağını düşünerek bu nedenle müzelerde bulunan tarihi ve dini değeri yüksek olan eserleri zarar görmemeleri için bazı camilere taşıttı. Yani oraları bırakın yıkmayı, sadece bu hem tarihi ve hem de dini değeri, ki bunda kutsal emanetler de dahildir. Bazıları da mesela Kayseri'deki bazı camilere, daha İç Anadolu'nun içinde olduğu için yani Türkiye'nin ortasında olduğu için, eğer Hitler Türkiye'ye bir saldırı olursa en azından kutsal yerlere zarar vermez diye bunu düşünerek özellikle başta Topkapı Sarayı'nda olmak üzere değerli tarihi eserleri ve bir takım kutsal dini eserleri işte camilere depoladı. Daha doğrusu oraları depo olarak kullanmıştır. Tabii ki hepsini değil, bazılarını. Sinan Meydan böyle söylüyor. Ve devam ediyor. Diyor ki buralarda sakalı şerif gibi, hırkayı şerif gibi kutsal emanetler de saklandı. Kapılarına kilit vurulup asker de dikildi. Çünkü İsmet İnönü bunların korunmasına, yani bu kutsal emanetlerin ve diğer değerli eşyaların, daha doğrusu antik eşyaların korunmasına çok büyük bir önem veriyordu. Her devlet yetkilisinin yapması gerektiği gibi. Camilerin ahır yapıldığı iddiasını ise Demokrat Partili bir milletvekili ilk kez 1950'li yıllarda mecliste gündeme getirmiş ve kiraya verilen bir mescidin de ahır yapıldığını öne sürmüş. Sinan Meydan buna şöyle cevap veriyor, diyor ki bunun bir siyasi suçlamadan öte dayanağı yoktu ve tersine 1957 yılında o milletvekilinin mensubu olduğu Demokrat Parti döneminde, ki 1957 yılında da biliyorsunuz Demokrat Parti iktidardaydı, geriye sadece fotoğrafı kalan Karaköy Camii veya diğer adıyla Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii yıkılıp ortadan kaldırılmış, onun sadece bir fotoğrafı kalmış. Aslına bakarsanız sevgili dinleyenler, bence adı üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bulunan bir Milli Eğitim Bakanı'nın bu tür bir demeç vermesi bence hiç de onun görevleri arasında değil. Laikliği kim nasıl değerlendirirse değerlendirsin, bir devlet adamı olarak bu tür tartışmalara ya da tartışma yaratacak bu tür demeçler vermemesi lazım. Benim düşüncem bu yönde. Sizlerin düşüncesi nedir? Onu da mesajlarınızda belirtirseniz tabii ki sevinirim. Sırada yine güzel bir özgün müzik var. Ahmet Şafak dile getirecek. Sonra devam edeceğiz. Mesajlarınızı bekliyorum. Unutmayın, 19.30'dan sonra telefon hatları 02 223 05 26 ve 27 görüşlerinize açık olacak.
Yar, dalıma bindi yokluğum, ateşlerde yüreğim. Ah be yar, sensizlik canımda kurşun, gel de mutlu öleyim. Vurgunlardayım, yangınlardayım, hasret yarım ölüm. Ben dardayım, ayazlardayım, niyazlardayım. Düştüm yüreğime, ben dardayım. Yar, hala siyah beyazdayım. Arası yok ömrümü. Ah be yar, bir tek sana mecburum. Çaresi yok gönlümü. Vurgunlardayım, yangınlardayım, hasret yarım. Ayazlardayım, niyazlardayım, düştüm yüreğime, ben dardayım. Vurgunlardayım, yangınlardayım, hasret yarım.
Esen Kalın'la Haftada Bir Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, devam edeceğiz ama ondan önce sizlere şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Daha doğrusu devam edeceğim bu konuya. Konu o kadar, daha doğrusu konu değil sevgili dinleyenler, bir film tadında bir çok güzel bir senaryo tadında bir olay aktaracağım sizlere. Ama bu ne bir film ne de bir senaryo. Gerçekten yaşanmış, 17. yüzyılın başlarında yaşanmış, hem de Japonya'da gerçekten yaşanmış bir olay. Onu aktaracağım sizlere. Aslında hem bir senaryo hem de bir film diyeceğim ama aslında bunun, bu konunun tabii biraz da böyle senaryolaştırılarak filmi de çekilmiş. Sanırım 2013 yılında filmi de çekilmiş bu olayın. Neden önemli olduğunu sizlere demiştim zaten çok önceden. Bazen haftanın olaylarını, dünyadaki önemli olayları aktaracağım ama zaman zaman da sizlere bilinmeyen bazı şeyler aktaracağım demiştim. Bu tarih konusunda olabilir, diğer başka politik konularda olur. İşte bugün tarihe damgasını vuran bir olayı belki de hiç duymadınız. Belki olayı size aktardıktan sonra ya ben bunun filmini de görmüştüm diyebilirsiniz ama biliyorsunuz her gerçek olayı filmi çekildiği zaman film bazı eklemeler olur. Gerçeğe uyan uymayan, hatta yazarlar böyle gerçek olaydan alınarak uyarlanmıştır diye. Filmi çekilmiş 2013 yılında ama ben sizlere olayın gerçeğini anlatayım. Peki neden bu olayın gerçeğini anlatayım diyorum sizlere? Çünkü değerli dinleyenler, eğer günümüzde artık kaybolmaya yüz tutmuş olan arkadaşlık, onur, gurur, doğruluk, dürüstlük, birbirine yardım etme gibi konulara eğer önem veriyorsanız, ki mutlaka önem verenleri tenzih ediyorum, aranızda çok fazla kişi bu gibi şeylere değer veriyordur. İşte bakın, o konuda bu gibi konulara değer verenler bu konular için nasıl hayatlarını vermiş, Japonya'da yaşanan bu olayı sizlere aktaracağım. Ama ondan önce yine güzel bir müzik arası, sonra devam edeceğiz. Mesajlarınızı da lütfen gönderin. 18.30'dan sonra, yaklaşık 13 dakika sonra da 18.30 diyorum, 19.30'dan sonra telefonlar görüşlerinize açık olacak.
Yine de çıkmaz da aklım, benden ne yarattın hiç gitme diye büyüler yaptın. Çukurdan seni ben alacağım. Alışırsın diyorsun, ben buna hiç alışamam. Ürküyorum diyorsun, beni de anla o zaman. Çok yalnızım çok, ama asla yalnız kalamam. Korkma, o çukurdan seni ben alacağım. Seni ben alacağım. Çukurdan seni ben alacağım.
Esen Kalın'la Haftada Bir Gün devam ediyor.
Değerli dinleyenlerim, biraz önce sizlere söylediğim böyle onur ve şeref duygularına nedenli sadık olunabileceğini ispat eden, gerçekten yaşanmış 17. yüzyılın başında yaşanmış olan, bu Japonya'da yaşanmış olan bu olayı sizlere film tadında aktarıyorum. Hemen duymayanlar için tekrar edeyim. Aslında bunun 2013 yılında filmi de çekilmiş ama tabii filme bir takım film ilgi görsün diye farklı şeyler konulabilir. Ben tam size olduğu gibi, yaşandığı gibi aktaracağım bu olayı. Bu arada 19.30'da yine bir şarkı aralığından hemen sonra telefonlarım görüşlerinize açık olacak. Japonya'da 1701 yılında Ako Hanlığı derebeyi Asona Naganori'ye, Tsubano Hanlığı derebeyi Korechika'ya, Edo Kalesi'ni ziyaret edecek olan imparatorluk elçileri adına ihtişamlı bir ziyafet vermeleri emredildi. Yani Japonya'daki imparatorluk bir kale komutanına diyor ki sana elçileri göndereceğim, bu elçilere mükemmel bir ziyafet hazırlayacaksın, kendini iyi hazırla diye haber veriliyor. Ve o dönemin şogunu, şogunla o dönemlerde işte böyle padişah ya da yetkili bir kişi, o kişi yüksek rütbeli adamlarından biri olan Kira Yoshihiha, Asona ve Kamiya şogunluktaki ziyafet, isimlere pek takılmayın, ziyafet teşrifatını öğretmek ve adab-ı muaşeret, yani nezaket kurallarını vermekle yükümlü. Yani imparatorun o kalelere gönderdiği kişilerin heyetin başında, yani gelecek olan elçilere çok iyi hizmet edebilmeleri adına oradaki kaledeki kişilere de bu işi öğretebilmesi için yine ayrı bir ekip, kaledekilerden daha rütbeli olan bir kişinin başında bulunduğu ki bu kişinin ismi de Kira, bir ekip daha gönderiliyor ki elçiler gelmeden önce kaledekileri nasıl davranacaklarına dair bunları eğitsinler diye. Ama bu kişi o ziyaret ettikleri kalelerdeki derebeyleri, yani kale komutanlarına bu ilk gelen ekip, yani muaşeret kurallarını öğretecek olan ekipte kale komutanlarından daha kıdemli olan Kira ismi verilen bu kişi iki kale komutanını da hep böyle aşağılıyor. Japonya'da biliyorsunuz halen o gelenek devam etmekte. En büyük şey kendilerine hakaret edilmesi, yani hayatlarına bile son verebiliyorlar ve aşağılanmaya asla tahammül edemeyen bir halk kitlesi. O dönemde bu çok daha böyle daha önemliymiş. Her neyse, ve bu Kira bu iki derebeyine eğitim verirken onları sürekli aşağılıyormuş. Aşağılayıcı kelimeler kullanıyormuş. Ve bu davranışları başlangıçta soğukkanlılıkla karşılayan ve ağırbaşlılıklarından taviz vermeyen Asano'nun aksine, yani kale komutanının bir tanesinin ismi Asona, diğeri Kamei, diğer kalenin komutanı, gururu oldukça kırılmış ve Kira'yı öldürmek üzerine planlar yapmaya başlamış. Ve yine de Kamei'nin kafası çalışan müsteşarları bu planlardan çok çabuk haberdar olurlar ve olası bir trajedinin önüne geçebilmek için Kira'ya yüklü bir rüşvet verirler. Yani derler ki ya bizim komutanımıza, yani Kamei'ye lütfen ağır hakaretler etme, biz sana biraz para verelim, şu davranışını değiştir derler. Tabii Kira açgözlü, rütbece de kale komutanlarından daha rütbeli olduğu için arkasında da imparator var. Dolayısıyla onlara hakaret edip ama yüklü bir parayı görünce, Kamei'nin adamlarından bu yüklü parayı alınca Kamei'ye karşı davranışları değişir. Aldığı bu rüşvette yüzü gülen bu açgözlü Kira, genç derebeyine daha iyi muamele etmeye başlayarak kanı kaynayan Kamei'yi sakinleştirebilmiş olsa da kendisine kuruş vermemiş olan, yani rüşvet vermemiş olan diğer kale komutanı Asano'ya kötü davranmaya devam eder. Bir gün bardağı taşıran son damla ortaya çıkar. Kira bir gün Asano'ya görgüsüz taşra odunu, evet aynen bu cümleyi kullanır, tekrar edeyim, görgüsüz taşra odunu ve bu cümle bardağı taşıran son damla olur. Sabrını kaybeden Asano, Edo Kalesi'nin ana koridorunda Kira'ya bir hançerle saldırır. Muhafızların bu saldırıya rağmen Kira'nın muhafızlarının çok daha çabuk davranması sayesinde Asano, Kira'yı öldürememiş olsa da onu suratından yaralamayı başarır. Peki sonunda ne olur? Şarkıdan sonra öğreneceksiniz. Bu güzel şarkı değerli kardeşlerim Serkan'a ve diğer Basri Manço'ya, Nimet'e, Hatice'ye ve Belgin'e geliyor.
Brüksel'den Avrupa'ya açılan lezzet kapısı, Avrupa'daki gerçek Türk lezzeti. Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Değerli dinleyenlerimiz, ben anlatıma devam ediyorum. Bu arada eğer söylediğim gibi 19.30'dan itibaren telefonlarım açılacak demiştim. Dinlediğiniz konular hakkında yorum yapmak istiyorsanız, söylemek istedikleriniz varsa 02 223 05 26 ya da 27 nolu hatlar şu andan itibaren açık görüşlerinize, fikirlerinize. Ben konuşuyor olsam bile sözümü kesip arayabilirsiniz. Evet, Kira'yı öldürememiş olsa da kale komutanı onu suratından yaralamayı başarmıştı. Ve kendi kalesi, kalesinin ismi de bu arada Edo, ve kendi kalesi içerisinde bir yüksek rütbeli bir saray görevlisini bu şekilde öldürmeye teşebbüs edip üstüne üstlük suratından da yaralaması neticesinde kendisine o dönemde seppuki yaparak kendisini öldürmesi emredildi. Hani diğer bir deyişle harakiri diyoruz ya, işte bir bıçakla karnına saplayarak intihar ediliyor. İşte bu şekilde kendisini öldürmesi emredilir ve kendisi öldükten sonra da kalan bütün mallarına, topraklarına el konulup ailesi dağıtılacak ve adamları da, kendi adamları da o dönemde şöyle bir kaide var sevgili dinleyenler. Bu kale komutanlarının çevresindeki adamlar, yani ona sadık olan kişiler, eğer kendi liderleri bir şekilde hayattan, yani görevden el çektirilir ya da işte hayatını kaybederse kendileri artık sahipsiz oluyormuş ve onlar da bunu Ronin isminde adlandırılıyormuş. Yani böyle sahibi olmayan, komutanı olmayan kişilere, o dönemin savaşçılarına, daha doğrusu samuraylara sahipsiz kaldıkları zaman Ronin deniliyormuş. İşte adamları da Ronin durumuna düşüyorlar. Olayın haberini alan ve yapacakları duyan Asano'nun bas müsteşarı ise Ako Hanlığı yönetimini eline alarak Asano'nun ailesini güvenli bir yere gönderir ve kaleyi de şogunluğa teslim etmeyi reddeder. Asano'nun 300'den fazla adamı içerisinden birisinin önderliğinde tam tamına 47 tanesi sonuçlarının ağır olacağını bile bile ölmüş efendileri adına Kira'dan intikam almaya yemin ederler. Yani adamlarından 47 tanesi biz efendimize madem böyle ağır hakaretler ederek sonuçta o da dayanamayıp Kira'yı öldürmeye teşebbüs ettiğinden dolayı hayatını kaybeder. Bu Kira yüzünden olmuştur. Dolayısıyla biz onun intikamını alacağız diye yemin ederler. Bu adamlarından geri kalan 47 kişi bu kararı alırlar. Ama yine de imparatorun ve Kira'nın adamlarından bir şekilde kurtulmak için bir müddet sessiz kalmayı tercih ederler. Ve çünkü Kira halen onların peşindedir. Onlar kendilerini şöyle korurlar. Dikkat çekmemek için tüccar kılığına girerler. Rahip olarak yaşamaya başlarlar. Ortalığın sakinleşmesini beklerler. Ama Kira yine de bundan korkuyor ve onları gizliden gizliye de takip ettiriyordu. Ve bunların içerisinde, bu 47 Ronin içerisinde Oshi ismi verilen kişi sonuçta Kyoto'ya taşınır. İntikam planını unutarak kendini böyle aslında bunu bilerek yapar, tavernalara ve başka eğlence yerlerine vurur. Ve günlerden bir gün Oshi sarhoş bir şekilde eve dönerken sokağın ortasında yere düşer ve yoldan geçenlerin alay etmelerini aldırmadan orada sızar kalır. O sırada oradan geçen bir tanesi sanki onun aklını başına getirircesine ya da aklını başına al dercesine onu tekmeleyerek yüzüne tükürür ve hakaretler eder. Bundan sonra Ronin'in, yani bu 47 kişinin aslında şef konumunda olan Oshi'nin kendine gelmesine neden olur bu hakaret. Ve daha sonra diğer arkadaşlarını da toplayarak yıllar önce ettikleri, bu arada hemen belirteyim, aradan tam 2 yıl geçmiştir ve 1703 yılına gelinmiştir. Ve arkadaşlarını toplayarak yıllar önce efendilerini kaybettikleri anda ettikleri yemin hatırlatılır ve nihayet Kira'dan intikam almaya o gün karar verirler. Ve bu arada da aradan 2 yıl geçmesi nedeniyle Kira artık o 47 Ronin'in herhangi bir şey yapabileceğine ihtimal vermez ve onları takipten de vazgeçmiştir. İntikam yeminlerini hatırlayan bu 47 Ronin gruplara bölünerek Kira'nın evini gizliden gizliye, kaldığı yeri gizliden gizliye gözlemeye başlarlar. Hatta onlardan bir tanesi bu, yani yıllar önce ettikleri yemine, efendilerine sadık kalmalarına, kalmaları için, intikamlarını almak için ettikleri yemine o kadar sadık kalırlar ki bu 47 Ronin'den bir tanesi Kira'nın evinin daha iyi planını alabilmek için orada çalışan birisinin, bir işçinin kızıyla evlenir. Evet, bu intikam için kendisini oradaki bir işçinin bir işçiye damat olarak yani damat olur. Ve diğer Roninler de gizliden gizliye silah edinirler ve öğrendikleri her şeyi de kendi liderleri durumuna geçen Oshi'ye rapor etmeye başlarlar. Ve aradan tam tamına 2 yıl geçmiştir efendilerinin intihar etmesinden bu yana ve Kira'nın artık tamamen savunmasız olduğuna ve Roninlerin hazır olduğuna kanaat getirir Oshi, onların lideri. Kyoto'dan kaçarak diğer Roninlerle bir araya gelir ve intikam yeminlerini bir kez daha tazeleyerek saldırı planını akşam yemeğinde yaparlar. Ve bu plana göre saldırı planını akşam yaptıktan sonra plan şu şekildeydi. İki gruba ayrılıp saldıracaklardı. Davul ile haberleşip aynı anda hücum edecekler. Kira öldüğü zaman da düdük çalacaklardı. Reisleri Oshi'yi Roninlerden kadınları, çocukları ve hizmetkarları bağışlamalarını rica ederek yine böyle bir zorunluluk gerekmemesine rağmen yine onların vicdanlarına hitap ediyordu. Kira'yı öldürdükten sonra da kafasını kesip efendileri Asano'nun mezarına sunacaklar ve teslim olup infazlarını bekleyeceklerdi. Ve nihayet o akşam planlarını yerine getirmek üzere hepsi de silahlı şekilde Kira'nın evine çeşitli yollarla girerler ve nöbet bekleyen askerleri bir şekilde etkisiz hale getirirler. Hakikaten de söylendiği gibi orada çalışan hizmetkarlara, kadın ve çocuklara hiç dokunmazlar. Onları evin içerisindeki başka bir odaya getirirler. Bu arada Kira'yı ararlar tararlar bulamazlar. Aynı anda gürültülere de çevreden komşular da çıkarak bakarlar ne oluyor ne gidiyor diye. Ama bu olayın Kira'yı öldürmeye teşebbüs eden Roninlerin olduğunun farkına varıp hiç seslerini çıkarmazlar. Çünkü Kira aynı zamanda o yörede de sevilmeyen bir kişi olarak tanınıyormuş. Dolayısıyla onun ölümünden çoğu kişi memnun olacağı için komşulardan da bu duruma hiçbir tepki gelmediğini yazıyor tarih kitabı. Evet, Kira'yı evin içerisinde ararlar tararlar bir türlü bulamazlar. Artık tam umudu kesmiş halde onu bulamayacağız, başka bir döneme bırakalım diye düşünürlerken bir odadan çok garip sesler gelmeye başlar. O odanın gizli bir bölmesi olduğunu sonunda farkına varırlar ve nihayet o gizli bölmede Kira'nın orada olduğunu görürler. Kira elinde küçük bir bıçakla onlara saldırmaya kalkar ama tabii ki o kadar insana gücü yetmeyeceği için nihayet etkisiz hale getirilir ve sonuçta da kafası kesilerek Roninler tarafından kafası aynen ettikleri yemine sadık kalarak efendilerinin mezarına götürülür ve orada efendilerin mezarının başına Kira'nın başı orada mezarın üstüne bırakılır. Daha sonra da teslim olurlar. Sonunda ne oldu? Onu da aktaracağım sizlere bu güzel şarkıdan sonra.
Bak yeni bir gün daha başlıyor. İçin umutla dolsun. Bir dilek tut, bir hayal kur, bir adım at, dünyalar senin olsun. Hep aklımdasın, orada mısın? Kaçırdığım o vapurda mısın? Bir konu var, çözmemiz lazım. Gel bizim iskele de buluşalım. Akıp gidiyor, daha ne bekliyorsun? Bir şarkı aç, bir film seç, bir ara sor, dünyalar senin olsun. Hep aklımdasın, orada mısın? Dinlediğim her şarkıdasın. Bir konu var, çözmemiz lazım. Gel bizim eski. mısın? Orada mısın? Dinlediğim her şarkıdasın. Bir konu var, çözmemiz lazım. Gel bizim iskelede buluşalım. Dünyalar bizim olsun. Dünyalar bizim olsun. Dünyalar bizim olsun.
Her gün güncel müzik.
Esen Kalın'la haftada bir gün devam ediyor.
Ata Gold ile Altın ve Döviz.
Değerli dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Altın ve dövizleri Ata Gold'dan bildirdiğine göre yine bir kez daha sizlere günü nasıl kapattı hemen hızlı hızlı aktarayım. Gram altın 80 çeyrek, 140 yarım, 280 tam altında 560 euro ile günü kapatmış oldu. Altında bir düşüş var ama zaman içerisinde tekrar yükselecek gibi gözüküyor. Türkiye'deki dolarda dolar ve euro değerleri de şöyle: güne dolar haftaya, bugün haftanın ilk günü olduğu için 34 lira 59 ve 60 la başlamış, kuruşla başlamış ve günü 34 lira 61 kuruşla kapatmış. Evet, dolar 34 lira 61 kuruşla günü kapatmış. Euro da güne 36 lira 62 kuruştan başlamış, 36 lira 64 kuruştan da günü kapatmış. Dolar şu anda 34 lira 61 kuruş, euro ise 36 lira 64 kuruş.
Zarafet, ustalık ve güvenin buluştuğu yer Ata Gold. Place de la Reine 21.030 Brüksel.
Evet, biraz önce yaşanmış olayın sonunu merak ettiniz. Efendilerin intikamını aldıktan sonra bu kişiler Kira'nın başını kendi efendilerinin mezarına götürürken, bu arada halk tarafından çok böyle takdir edilerek kendi lehlerinde tezahüratlar yapılmış. Ama efendilerinin mezarına gidip içlerinden sadece bir tek kişi yolda herhangi bir iş için ayrıldıktan sonra, yani mezarlığa gelmeden önce, bu kişinin haricinde 46 kişi efendilerinin mezarında intikamını aldık dedikten sonra yetkililere teslim olurlar. Yapılan mahkeme sonucunda, yani bu samuraylar, o dönemin güçlü savaşçıları, mahkeme sonucunda asarak idama mahkum olurlar. Ama imparator onların asarak infaz etmek yerine onurlu bir şekilde ölmelerine müsaade eder. Yani asılma yerine o dönemki kendilerini öldürme efendileri gibi kendilerini öldürmelerine, harakiri yapmalarına müsaade ederler. 46'sı bu şekilde kendisini, yani kendilerini öldürürler, harakiri yaparlar. 47. Ronin olan Teresaka ise bir süre sonra Edo'ya, yani imparatorun oraya gelir. Kendisinin de aynı şekilde öldürüleceği söylenirken, yani hayatına son ver, harakiri yaparak denirken, imparator kendisini affeder. Evet, ve 87 yaşına kadar yaşar bu 47 Ronin'den biri olan Teresaka ve 1747 yılında da hayata gözlerini yumar ve o da aynı şekilde 46 yoldaşı ve efendisinin yanına gömülür. İşte böyle sevgili dinleyenler, bu gerçekten 17. yüzyılın tam başında, sonunda 18. yüzyıl başı 1703 olduğuna göre, evet, yaşanmış gerçek bir olay. Söylediğim gibi filmi de çekilmiş, ben görmedim ama gerçekten yaşanan olay bu şekilde. Bunu neden sizlere aktardım? Dediğim gibi çoğunuz duymamışsınızdır. Günümüzde artık pek böyle önem verilmeyen gurur, söz vermek, arkadaşlık, yardımlaşma, en azından da onur denilen bir kavrama, tam manasıyla böyle kavramı ispat eden bir olay olduğu için sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Haft- Haftanın son olayı, haftaya damga vuran son olaylardan bir tanesi de sevgili dinleyenler, bir film, çok güzel bir film, izlemenizi mutlaka öneriyorum. Şöyle, filmin ismi, bu yaklaşık 15 gün oldu vizyona gireli, sanırım YouTube'da falan, YouTube'da diyorum, düzeltiyorum, film sitelerinde falan bulabilir misiniz bilmiyorum ama çok güzel bir film. İsmi de bir cumhuriyet şarkısı. Bu da bu filmi mutlaka izleyin, sadece izlemekle kalmayın, gençlere, çocuklarınıza da mutlaka izletin, çünkü yine Büyük Önder Mustafa Kemal'le, Atatürk'le ilgili en güzel filmlerden bir tanesi. Merak etmeyin, onun yaşamını falan anlatmıyor. Sadece onun ileri görüşlüğünü, nedenli, düşünceli bir insan olduğunu anlatan bir film. Kısaca konusunu sizlere aktarayım. Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Şahı için bir opera yazılmasını istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu operayı o dönemlerde daha henüz yeni kurulmuş bir cumhuriyeti ard arda, başta İngiltere Kralı Edward olmak kaydıyla ard arda devlet adamları ziyaret ediyor. O dönemde de işte İran Şahı Türkiye'yi ziyaret eder, ziyaret etmek ister ve o dönemde Türkiye'de hiçbir zaman şey yoktur, yani böyle opera falan yoktur. Atatürk İran Şahı'na bir opera besteleyin diyor ve o dönemde de Adnan Saygun, genç bestekardan, besteciden, operacı, genç besteciden bir opera bestelemesini istiyor. Ve Şah'ın gelmesine de sadece 26 gün vardır ve bu 26 gün içerisinde Atatürk bu bestenin yapılmasını ister ve bunun konusu ve senaryosu bile hazırlanır o gün içerisinde. Operanın ismi de Öz Soy Operası'dır. Ve kendisine destek veren Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı sanatçılar da bu kadar kısa bir zamanda bu operanın bestelenmesine katkılar sağlarlar. Hatta kendisi Adnan Saygun'da bir müddet o dönemde yine çekemeyenler tarafından çeşitli şekillerde eleştirilere uğrar, çok zor anlar da geçirir ama nihayet bu 26 gün içerisinde bunu besteler. Özsoy'un senaryosunun yazılması için gece gündüz çalışan Adnan Saygun'un en büyük destekçisi ise Münir Hayri Egeli rolündeki Ahmet Rıfat Sungar ve operanın baş kadın oyuncusu Birce Akalay oynamış bunu. Nimet Vahit'ten görmüş ve dolayısıyla 1930'ların Ankara'sındaki dekorla çekilen bu film hakikaten o dönemin gerçeklerini, daha doğrusu hani detaya girmek istemiyorum çünkü filmi seyrederseniz filmin tadını kaçırırım diye korkuyorum. Uzun lafın kısaca sevgili dinleyenler, mutlaka ve mutlaka bu filmi izleyin, çocuklarınıza izletin. Hatta filmde de bir sürpriz var. Hadi o sürprizi de söyleyeyim sizlere. Hani bazılarınız Atatürk'ün hayatını inceleyenler mutlaka bileceklerdir. Atatürk'ün büyük aşk yaşadığı, Bulgaristan'da bir Bulgar kızınla aşk yaşadığı, işte bu filmde de o aşka da vurgu yapılmış. Bu da filmin bir sürprizi. Uzun lafın kısası, bu filmi mutlaka izleyin. Ve değerli dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama biliyorsunuz programımızın sonunda sizlere fırsat buldukça, zamanda kaldıkça fıkra aktarmaya çalışıyordum. Tabii ki fıkraları ben değil, Oflu Ali aktarıyordu. Bakalım ne aktaracak.
Biraz da gülümseyelim.
Bir tarihte başbakan Trabzon'a geldi, havalimanına. Arabası canlı yayına çıkacak, bir televizyon kurdu. 20 dakikalık bir demeç verecek. Arabası bozuluyordu, karanlık şimdi. Hemen başbakanı yetiştirmek için canlı yayına Alana Zile bir taksi ataylı. Taksici bilmiyor ki arkaya başbakan oturuyor. Biliyor, normal müşteri. Alıyor, götüreyim meydana. Başbakan arkadan diyor ki çocuğa, yavrum diye beni bir 20 dakika bekler misin? Diye çabuk in aşağı diye, çabuk, bekleyemem seni diye. Niye diye başbakan diye canlı yayına çıkacak, onu seyretmeye gidelim eve diye, çabuk in aşağı. Başbakanın hoşuna gidiyor, adam ticari taksiyi bırakacak da beni seyretmeye gidecek. Çıkarıyor, 1 milyon yazmış taksimetre, 10 milyon veriyor, tamam mı? Taksici dönüyor arkaya, diyor ki, yemişim başbakanı, seni beklerim lan.
Evet, umarım beğendiniz sevgili dinleyenler. Değerli dinleyenlerim, bu haftada benden bu kadar. Rahmetli hocamız Muazzez İlmiye Çığ'la başladık. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir kez daha rahmet dileğimizi belirtmiş olalım. 110 yaşında kendisi vefat etti. Mutlaka Sümerler hakkında, Asurlar hakkında, daha doğrusu başta Sümerler ve Hititler olmak üzere eğer onu merak ediyorsanız onun kitaplarını mutlaka sizlere tavsiye ediyorum. Onunla başladık, Trump'la devam ettik derken geçtiğimiz hafta güne damgasını vuran önemli olayları sizlere aktardım. Yaşanmış onurun, gururun ne olduğunu, yardımlaşmanın ne olduğunu anlatan, gerçekten yaşanmış, Japonya'da yaşanmış bir olayı da sizlere aktardım. Uzun lafın kısası sevgili dinleyenler, umarım bugün de bu haftada sizlere faydalı olabilmişimdir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada hemen bir kez daha kontrol edeyim, gelen mesajlarınız var mı diye. Evet, bütün arkadaşlara, dinleyenlere, sessiz çoğunluğa çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya inşallah yine buradayım. Haftaya buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, daima güler yüzlü ve de esen kalın.
Sen Kalın'la haftada bir gün sona erdi. Tekince, Şosedakt 133 1030 Scarbeck.
En güncel şarkılar hepsi bu frekansta. 106.1.
Akıyor akıyor, kalbe akıyor, hiç mi hiç gidemiyorsun da. Herkes gitsin cicilerini.
Bir gol efendim.
Çok sevdik, hepsi de kaldı yarın birden.
Sana ben ezelden geldim ben.
Aileden biri Gold FM.
Görmedin, su vermeye benzedik. Plastik çiçeklere hiç görmedin. Sen hiç görmedin, dans ettik durmadan. Kırık camlar üstünde. kal. Olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben.
Şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim